Ayrım 5.
10. Konfeksiyonun aklı başına geliyor. Allah aşkına bakın ne diyor. Artık müziğiyle, mankeniyle, dokuması, örmesi ve çizgisiyle buram buram Türk kokan bir moda yaratmak zorundayız. Londra'daki defilelerimizde aldığımız sonuçlar bizi uykumuzdan uyandırdı. Tümüyle batıdan kopya ettiğimiz modellerimiz belki de şov niteliği bakımından çok ilgi uyandırdı. Ama iş sipariş almaya gelince büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaştık. Döner dönmez bütün Türk konfeksiyoncularını fabrikama davet ederek onlara birleşip bizden olan bir moda yaratmamız gerektiğini, Kardin gibi bunu seri imalat haline getirebilirsek memlekete büyük döviz kazancı sağlayabileceğimizi anlattım. Sıradan bir adam değil böyle konuşan, ülkemizin en büyük, en yaygın, en şık konfeksiyon firmalarından birinin sahibi. Firması ağzıyla söylediği gibi bugüne değin Türkiye'nin kendi içinden çağdaş bir moda çıkarmak yerine tümüyle batıdan kopya ettiği modellerle durumu idare etmiş. Ama süksesi çok. O kadar çok ki dışarıya mal satabiliyor. Daha fazla satabilmek için de Londra gibi bir şehirde defile düzenliyor. Dediklerine bakılırsa büyük bir başarı olmuş bu defile. Basına filan yansımış, yansımış ya, daha çok bir seyir başarısı bu. Zira asıl başarı bekledikleri alanda sipariş alanından ses gelmiyor. Hayal kırıklığına uğruyorlar. Demek oluyor ki Batı kendi malı olan modelleri başarıyla taklit eden batılı olmayan firmaları bol bol alkışlıyor ama mallarını almaya yanaşmıyor. Besbelli onları orijinal bulmuyor da ondan. Aslını kendisinin ürettiği bir şeyin taklidini Türk firmasından niye alsın adamlar? Ha, Türk firması geleneksel Türk kumaş, giyim, desen ve olanaklarından yararlanarak çağdaş ama ulusal bir giyim bileşimiyle gelirse o zaman iş başka. Türk konfeksiyonu, yabancı piyasada özgünlüğü, içeriğinin ve biçiminin kendine özgürlüğüyle belirecek etkisi de ona göre olacak. Anadolu kadınının bin yıldır giydiği şalvarın, cepkenin, çeşitli başlıkların günün koşullarına uygun düzenlemelerle ortaya çıkabilmesi için yabancı modacıların himmetine muhtaç olmayacağız. Kadınlarımız şalvar giymek için bu kılığın önce Paris'te ya da Londra'da giyilmesini beklemeyecekler. Bilirsiniz, giyimden kuşamdan tutun da çeşitli sanat dallarına kadar bütün her alanda geçmiş olanaklarımızı günümüzün koşulları içinde değerlendirip ulusal sentezler yapan bir fikri öteden beri savunurum ben. Onun için Vitali Hakko'nun söylediklerinden etkilendim. Hem hoşuma gitti hem de içimi aydınlattı. Demek ki gecikerek de olsa konfeksiyon alanında ciddi ve kapsamlı bir ulusal bileşim çabası gerçekleşiyor. Televizyonda yaptığımız ilk Çalar Saat programında modacı Zuhal Yorgancıoğlu ile konuşurken aynı soruyu sormuş, seri üretim halinde konfeksiyonun bu dalda ne zaman belireceğini öğrenmek istemiştim. Cevabı meğer ne kadar yakınmış. Vitali Hakko soruna bilinçle yaklaştıklarını şöyle açıklamaktadır. Derhal Vedat Nedim Tör ve Profesör Mustafa Plevnil'in öncülük ettiği bir jüri toplayıp desen ve modelist yarışması açtık. Sabiha Tansu, Varlık Yalman, Rabia Çapa gibi koleksiyoncu hanımlarımızdan eski el işi elbise, başlık ve kumaşları topladık. Şimdi amacımız topladıklarımızı bugünün modasına uydurarak çok ucuza mal etmek ve yaratacağımız yeni Türk modasını dünyaya kabul ettirebilmek. Fabrikalarımızda çalışan arkadaşlarımızı Anadolu'ya yolladık. Modelistimiz Necla Seyhun Bursa'daki tezgahları gördü. Daha düne kadar Türk kadınını giydirmek için Türk modacı Paris'e, Londra'ya, Roma'ya mı gidiyordu? İşte görüyorsunuz, bugün akım tersine dönmüştür. Bir yandan geçmişine uzanıyor, öbür yandan halk kaynaklarına el atıyor. Bütün sorun geçmişten süzülecek, Anadolu'dan taranıp çıkarılacak malzemeyi çağdaş koşullara uygun bileşimlerin içinde kullanabilmektedir. Bu yapıldı mı hem çağdaş hem Türk olan kadın ve erkek modası yaratılacak, ortaya çıkan moda bir de konfeksiyondan seri üretimle yaygınlaştırıldı mı, gücünün sınırlarımızın ötesine taşması olağanlaşacaktır. O zaman Londra'daki defilelerde batılı modacılar Türk firmalarının gösterdiği modellerde kendi çizgilerini ya da benzerlerini görmeyecekler, başka, değişik, güçlü ve özgün bir giyimin çağdaş yaşantıya elverişli kılıklarını saptayacaklar. Evet, öyle görülüyor ki daha önce yüksek terzilik çevresinde kendisini duyumsatan ulusal moda bileşimi eğilimi, bu defa konfeksiyona da atlamıştır. Türkiye'nin gerçek anlamda çağdaş bir ülke olmasının yolu bundan geçiyor. Yalnız moda değil. Futboldan, ilginç değil mi, başarılı bir antrenör aynı günün gazetelerinde futbolda uyguladığı ay yıldız sisteminden söz ediyordu. Müziğe, edebiyattan dansa, sinemadan görgü göreneğe kadar aklınıza ne gelirse bu böyle. Hatta iktidarlarımızın uyguladığı iç ve dış politikalarda. Bir an önce batılıları taklit etmekten kurtulmayı becerip de geçmişimizden olduğu kadar ulusal çıkarlarımızdan yeni bir ulusal politika üretmeyi başarabilsek ne iyi olacak. 12 Haziran 1979. Yöntem diyalektik olunca. 1. Komprador üzerine çeşitleme. Romanın, hikayenin yeni toplumcu kuşağın gözünde 5 paralık haysiyeti yok. Var mı yok mu kuramsal kitaplar? Üstelik ne kadar okkalı, çevirisi ne kadar kötü, iddiaları ne kadar aşırı olursa o kadar geçerli. Oysa ben, ayıptır söylemesi, yurdumuzda şu son 10 yılda pek çok tekrarlanan komprador sözcüğünün en değerli toplu anlatımına bir romanda rastlamışımdır. Lucien Bodart'ın Le Consul romanında. Gider fi tarihinde bilmem hangi şaşkının yazdığı Palavra bir devrim romanını ya da şu sırada Amerika listelerinde bir numara olan Seks ve Şiddet kitaplarını paldır küldür çevirirler. Böyle işe yarar bir romanı çevirmek kimsenin aklına gelmez. Daha yazarını tanımıyoruz ki. Bodart ünlü bir gazeteciydi. Bir savaş muhabiri. Çok uzun yıllar Vietnam'da bulundu. Zaten Çin'de doğmuş. Bir konsolosun oğlu. Sözünü ettiğim kitapta babasını anlatıyor. Ama yalnız babasını mı? Kitabı çevirmiş olsalardı eski Çin İmparatorluğunu, İngiliz ve Fransız emperyalizmlerinin nasıl didiklediklerini etkili bir kalemden okumuş olacaktık. Bu arada kompradorları da anlatıyor Bodart. Gerek kavram, gerek Türkiye'de komprador kapitalizmi ve kültürünün oynadığı rol üzerinde biraz oyalanmak istiyorum. Önce kavramı somutlaştıralım. Zaten biliyoruz diyenler okumasa da olur. Malum, emperyalizm arazisi geniş zenginliği bol bir ülkeye niye gelir? Ham maddelerini ucuza kapatmak için 1, mamullerini pahalıya satmak için 2. Ülkeye girdi mi girdi? Birinci sorunu yerli halkla bağlantı kurabilmek oluyor. Nasıl yapsa da dilini, huyunu, suyunu bilmediği bu insanları sömürebilmek için yanaşsa. Yabancı, aynı dinden biri olarak girdi mi, yerliler ürküyor ondan. Çaresini şöyle bulmuşlar. Yerli ahaliden bir kısmını büyük paralarla temsilci seçiyorlar. Yabancı sermaye adına yerli halkla onlar temas ediyor. Ürünü onlar ucuza satın alıyor. Mamul maddeyi onlar pahalıya satıyor. Asıl emperyalistler geri planda oynuyorlar. Kullandıkları bu adamları yerlilerden soyutlamak içinse bir numara bulmuşlar. Hristiyanlaştırmak numarası. Zira geri kalmış imparatorluk topraklarına emperyalist tüccarlarla birlikte misyonerler de üşüşüyor. Diyelim ki Çinlileri Konfüçyüs ya da Buda dininden caydırıp Katolik ya da Protestan yapmaya çalışıyorlar. Başarıyorlar da. O zaman ne oluyor? Alışverişi yönettikleri için emperyalistlere göbekten çıkarıyla bağlı, onun dinini kabul ettiği için kendi halkından kopmuş, ulusunu, görenek ve geleneğini küçümseyen, emperyalistlerin papaz ya da rahibe okullarında okuduğu için de emperyalist metropolün kültürüne bağlı, yabancılaşmış bir zenginler zümresi yetişiyor. Komprador burjuvazisi işte bu. Komprador kültürü de bunun kültürü. Bodart'ın romanında eski Çin'e ilişkin son derece renkli, zengin, komprador ilişkisi örnekleri sergileniyor. Eseri adam akıllı keyifle okuduğumu hatırlıyorum. Hoşuma giden yanı şu ki, Bodart, bildiğim kadarıyla ne komünisttir ne de Marksist, sadece iyi ve akıllı bir gözlemcidir. Benim burada vurgulamak istediğim nokta şurası. Emperyalist metropol, sömürdüğü az gelişmiş ülkede komprador burjuvazisini maşa olarak kullanmak amacıyla yaratırken, sadece ekonomik düzeyde bir iş yapmaz. Kültürüyle de onu teslim alır, kendi halkından koparır, yabancı kültüre katar, işi dininden ayırmaya, kendisini başka bir ulustan saymaya kadar vardırır. Benim Hangi Batı diye bir kitabım var ya, orada sözünü etmişimdir. Hindistan'dan çekilmiş Fransızlar, Pondicherry adındaki eski sömürgelerinde kendi çıkarları için bir kompradorlar zümresi yaratmışlar. Fransız papaz mekteplerini bitirmiş, Fransız kültürüyle haşır neşir olmuş, Fransa'da yüksek eğitim görmüş bu kişiler, şimdi bağımsızlığına kavuşmuş, Pondiheri birer yabancıdan farksız. Kültürleri Fransız kültürü, dinleri Katolik, özlemleri, yaşama biçimleri asıl halklarının özlem ve yaşama biçimlerine uymuyor. Söz gelişi içlerinde ilericiler var değil mi? İlerici olduklarını halka anlatamıyorlar. Neden? Nedeni basit. İlericiliklerini halklarının asıl kültüründen bir bileşim yaparak koymuyorlar ki ortaya. Fransızlar nasıl ilericilik yaparsa öyle koyuyorlar. Öyle koyunca da yabancılaşıyorlar. Ufak ufak sözü nereye getirmek istediğim görünüyor galiba. 23 Aralık 1976. 2. Komprador kültürünü de benimsetir. Emperyalizm Osmanlı İmparatorluğunu asıl 19. yüzyıl içinde yemeye karar veriyor. İngiliz bir yandan, Rus bir yandan, Fransız bir yandan, Alman bir yandan dalıyorlar içeri. Zaten eskiden kalma kapitülasyonlar kapıları açıyor. Memleket geniş, petrolden tutun da üzüme, incire, meyan kökünden tutun da kömüre, bakıra değin her türlü ham madde dolu. Bir punduna getirilip gümrükler iyice açılabilirse batılı endüstri mallarına gayet geniş bir pazar olacağı da meydanda. Sızmanın başlangıcı sanırım Kırım Savaşı'dır. Memleketin batılı emperyalizme teslimi Tanzimat'la kesinleşir. Artık bunun Tanzimat-ı Hayriye değil, düpedüz Tanzimat-ı Şerriye olduğunu biliyoruz. Zira bundan sonra emperyalizmler Türkiye'ye rahatlıkla girip kurulmuş, misyonerlerini, çeşitli Hristiyan okullarını, papaz ve rahibelerini ülkenin her yanına dağıtmış, bu yetmezmiş gibi garba açılan pencere diye düpedüz yabancı dille eğitim yapan yerli okullarda açılmıştır. İşin güzeli nedir bilir misiniz? Batılı emperyalistin Osmanlı toprağında ayrıca Türk'ten Hristiyan yapmasına, onları komprador olarak yetiştirmesine gerek yok. Neden mi? İmparatorluk zaten çok uluslu ve çok dinli. Emperyalizm girdiğinden itibaren de o zamana kadar Müslüman ve Türk kardeşiyle tatlı tatlı geçinen Hristiyan ve Museviler kendilerini Osmanlı'dan değil, Batılı'dan sayıyorlar. Başka deyişle komprador burjuvazisi için malzeme Osmanlı'nın içinde hazır. Musevi tüccar, Rum ya da Ermeni bezirgen, kestirmeden Batılı emperyalist firmanın Türkiye'deki maşası oluyor. Din birliği de rol oynadığından Türkler ve genel olarak Müslümanlar rahatlıkla sömürülüyor. Cumhuriyet döneminde bile varlıklarını sürdüren bazı ithalatçı ve ihracatçı firmaların kökeninde o zamanlar emperyalist sömürüyü paylaşmış komprador tüccarların serveti yatar. Ha, şimdi geldik en önemli noktaya. Biz de yıllar yılı çağdaşlaşma diye savunulan ilerici takımının dilinden düşmeyen batıcılık, batılılık öyküsü var ya, hah işte o öykü. Batılı sermayenin ülkemizdeki sömürü çıkarlarını savunan komprador burjuvazisinin benimsediği yabancı kültürdür ki, eğer yerli aydınlarca benimsenmesi sağlanırsa, halkla aydınlar arasında esaslı bir yabancılaşmanın ve kopukluğun sağlanacağı, bu kopukluk sayesinde de sömürüye karşı çıkmak isteyecek halkın, aydınları hep sömürücülerin yanında bulacağından, başkaldırma olanaklarının ortadan kaldırılmış olacağı hesaplanmıştır. Tanzimat boyunca da, meşrutiyet boyunca da mükemmel işlemiştir bu. Tanzimattan sonra Türk aydını demek, aslında yabancı bir kültürü benimsemiş, kendi kültürünü çağına uyduramamış bir adam demektir. Duyun Umumiye, Osmanlı Bankası, giderek Babali bürokrasisi, bu çarkın ana dişlilerini oluşturacak, asrileştirmek ve medenileşmek emperyalist batının kültür değerlerini geleneksel kültür değerlerine yeğlemek anlamına gelecektir. Siyasal düzeyde nasıl görünüyor bu, şöyle mi? Bakıyorsun Osmanlı aydınından liberal var, radikal var, meşrutiyetçi var, tutucu var, hatta sosyalist var. Üstelik bunlar aralarında son derece öfkeli tartışmalara giriyor. Memleketi hangisinin daha iyi kurtarabileceğini tartışıyorlar. Gel gelelim yaşama biçimlerine bakıyorsun. Ülkeyi soyan komprador burjuvazisinin yaşama biçiminden farksız. Başka bir deyişle komprador kültürünün tutsağı olmuş hepsi. Olunca da ülkesinin asıl halkından kopmuş. O halkı soyan komprador'un dairesi içine girmiş. Eh, ona halkının inanması olasılığı kalıyor mu? Kalmıyor elbet. Peki halkının inanmayıp komprador burjuvazisiyle özdeşleştirdiği bir aydınlar takımının ülkesinin yığınları üzerinde etkili olabilmesi olası mıdır? Elbette hayır. Hani bizde halk gericidir lafı dolaşır durur ya, temelinde işte bu gerçek vardır. Aslında 200 yıldır Türk aydınlarının ilericilik sandığı, ülkede komprador kültürünü yayma çabası. Şu son 10 yılın ilericileri dahil. 24 Aralık 1976. 3. Kompradora çatıp kültürünü savunamayız. İsmet Paşa diktası dönemine eriştiniz mi? Ne belalı dönemdi o. Jandarma tahsildar bir yana, imansız devlet kapitalizmi bir yana. Nasıl bir kültür politikası uygulaması tutturmuştu? Yunan Latin tabanı üzerinde halk evleri ve köy enstitüleri aracılığıyla en ücra köylere kadar yayılacak bir eğitim seferberliği. Eski Yunan ve Latin klasikleri çevirtiliyor, yayımlanıyor, liselerde Latince Yunanca dersleri konuyor. Türk musikisi Ankara Radyosu'nda %10 oranına düşürülürken sabah müziği diye Anadolu bozkırına Musette orkestralarının akordeon sesleri salıveriliyordu. Bu kültür politikasını uygulayan bir aydınlar takımı vardır ki, ülkemizde uzun yıllar ilericiliğin babası sayılmışlardır. Oysa müdafaa-i hukuk öğretisi ve kuvayi milliye savaşından sonra yapılan tanzimat kafasının Türkiye'nin başına bu defa daha esaslı olarak bela edilmesinden ibaretti. İnönü demokrasiye geçmek zorunda kalınca bu aydınlar takımını kendisi yemiş, alayını Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarından çıkarıp ortalığa koyuvermiştir. Serbest seçimlere açacağı din okulları, niteliğini değiştireceği köy enstitüleriyle girmeyi daha akıllıca bulmuştu zahir. Sonra ne olmuştur peki? İnönü'nün sepetlediği bu komprador kültürü takımı gelip bizim sosyalist solun tepesine musallat olmuş, giderek davasını bazı sosyalistlere savundurmanın yolunu bulmuştur. Hep bilmez miyiz canım? Köy enstitülerini kim savunur? Solcular. Yunan, Latin kültür temelini kim savunur? Solcular. Vesair vesair. Oysa bildiğiniz gibi aynı solcular yıllardır kompradorlara, komprador kapitalizmine ver yansın edip dururlar. Peki bu ne perhis, bu ne lahana turşusudur? Yeni Türkiye'de ilericilik üst yapısal bir kültür ilericiliği olarak alınmıştır. Böyle alınınca hemen geleneksel kültür değerleriyle takışıyor. O andan itibaren de komprador kültürü düzeyine düşüyor. İnönü ilericileri gerçekte tanzimat ya da meşrutiyet ilericilerinden farklı sayılmaz. Nitelikleri aynı. Sadece öncekiler kendi dönemlerinin batısını taklit ediyorlardı. Sonrakiler çağdaş batıyı. Böyle olunca tanzimat ve meşrutiyet aydınlarıyla aynı kısır döngüye düşmüyorlar mı? Düşüyorlar elbet. Halkı kurtarmak için bunlarda laf tonla. Aralarında liberali, solcusu, tutucusu, komünisti, Keynesçisi, ne bileyim her boku var. Var ama komprador kültür dairesi içinde kaldıklarından, ulusal bir bileşimi gerçekleştiremediklerinden kurtarmak istedikleri halka yabancılar. Halk bunları geleneksel, gavur imgesiyle özdeşleştiriyor. Böyle yapınca da tutmuyor. Gerçek ilericilik, altyapısal ilericiliktir. Yani ne? Üretim ilişkilerini değiştirecek atılım. Ülkemiz feodal ilişkiler içinde mi? Eğer kapitalist ilişkiler getirebiliyorsan ilericisin. İlkin ticaret burjuvazisinin giderek sanayi burjuvazisinin yeni bir ilişkiler sürecini ülkenin içine sermesi, gerçekte eğitim yoluyla Tunceli ya da Hakkari toprağında Sofokles okuyacak aydın köylü yetiştirme çabasından önemli bir ilerici. O zaman çağdaş Türk solunun şu inanılmaz çıkmazına el birliğiyle parmak basabilir miyiz? Çağdaş Türk solcuları bir yandan açık sömürücü karakteri, emperyalist işbirlikçiliği dolayısıyla komprador kapitalizmine, onun yarattığı yabancılaşmış burjuvaziye karşı çıkıyorlar. Ama bu komprador burjuvazisinin bu ülkeye soktuğu yabancılaşmış kültür değerlerini savunmayı ilericilik sanıyorlar. Bu çıkmazdan kurtulmadıkça ülkemizde solun halka inmesine olanak zor bulunacaktır. Doğru çözüm ne olabilir? Pat diye senin benim bulacağım şey olmaz bu. Kafa kafaya verip tartışılacak. Bir kere sağlam veriler ortaya konulmalı. Tamam mı? Neler onlar? İsterseniz şöyle sıralayalım. A. Komprador kapitalizmi ekonomik ve kültürel bir bütündür. Ekonomide nasıl ülkenin çıkarlarını yabancıya sömürtmeyi öngörüyorsa, kültürde yabancının çıkarına çalışacak bir aydın takımı yetiştirmeyi amaçlar. B. Komprador kapitalizmine karşı çıkıp komprador kültürünü savunmak tam anlamıyla bir tutarsızlıktır. Çıkılırsa ikisine birden karşı çıkılır. C. Gerçek ilericilik, üretim ilişkilerini ileri yönde değiştirecek altyapısal değişmeler sürecini başlatan ilericiliktir. D. Bunun gerçekleşmesi halkla bütünleşmeyi öngörür. Buysa kültürel düzeyde de, üretim düzeyinde de ulusal bir bileşim yapılmasını gerektirir. Bu bileşim, bilimsel yöntemle ulusal koşullara uygun içeriğin saptanmasıyla gerçekleşebilir. 25 Aralık 1976. 4. Peçeteler ve havlular. Çağdaşlaşma deyince sık sık iki şeyi birbirine karıştırmış durmuşuz. Hala da karıştırıyoruz. Mektuplarınızdan anlıyorum. Kültür emperyalizmini, komprador kültürünü eleştirdim ya, bazıları çıkıyor, benim ne türden bir ulusal bileşimci olduğumu bilmediğimden, geleneksel kültürün kayıtsız şartsız savunucusu olduğuma hükmediyor. Yo, olmadı. Peçetelerle havluları birbirine karıştırmayalım. Durumu acaba şöyle aydınlatabilecek miyim? Batı toplumları da önceleri ümmet toplumlarıydı. Anlamını çıkarmış olmanız gerek. Bu demektir ki o toplumlarda da belirleyici öge dindi uzun süre. Hristiyanlık bütün kuralları ve kurumlarıyla batılı toplumlara hükmediyor, krallar, imparatorlar bile papanın önünde baş eğiyordu. O dönemlerde batılı toplumlarda aydınların bilim ve edebiyat dili neydi dersiniz? Latince, yani İncil'in dili. Batılı toplumların ümmet aşamasından millet aşamasına geçmesi merkantilizmle başlamış, burjuvazinin toplumsal sınıf olarak ülke ülke egemenliği ele geçirmesiyle sonuçlanmıştır. O zaman ne görüyoruz? Birer ikişer laikleşiyorlar. Papalığın etkisinden sıyrılıyorlar. Hatta Calvincilik, Luthercılık gibi büyük mutelize hareketlerine gidiyorlar. Bu arada Latince de ortaklaşa kültür dili olmaktan çıkıyor. Her millet kendi dilinden bir kültür bileşimi, bir sanat bileşimi kurmaya yöneliyor. Fransızlar Fransızcayı, Almanlar Almancayı, İngilizler İngilizceyi yüceltiyorlar. Bilimin ve dilin, genellikle kültürün kilise ve din denetiminden çıkması, rasyonalizmin yani akılcılığın egemenliğine yol açıyor. Bu da elbet pozitif bilimlerin gelişmesine, yeni keşif ve icatlara, giderek endüstri uygarlığına. Batılı ülkeler tek tek kendi ulusal ünitelerini gerçekleştirip sanayileşmeyi izleyerek, emperyalizm aşamasına vardıklarında, içlerinde yaptıkları ulusal bileşimi geri kalmış, henüz ümmet aşamasındaki toplumlara bir evrensel bileşimmiş gibi sunuyorlar. Bu toplumları kültürel yönden de yozlaştırıp sömürebilmek için bir oyunları. Buraya kadar tamam mı? Doğulu toplum, diyelim ki Osmanlı toplumu, henüz ümmet aşamasındadır. Ortaklaşa değerler dinsel değerlerdir. Ortaklaşa bilim ve kültür dili Arapçadır. Toplumda mutlak egemenlik, aynı zamanda halife, papa olan padişahın elinde toplanmış bulunuyor. Bu toplum henüz rasyonalizm çağına varabilmiş bir toplum olmadığından,